köprüsü kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bir Gönül Köprüsü Kurumlarımız programına daha başlıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, mikrofonlarınızda ben Gökçen Dursun.
Ve ben Hatice Uysal.
Program yapımcımız Gökhan Akkaya ile birlikte sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Yaklaşık yarım saat sizlerle birlikte olacağız Gönül Köprüsü Kurumlarımız programında. Evet, bugün yeryüzünde en son ihtiyaç sahibine ulaşıncaya dek durmaksızın çalışmak ilkesiyle hareket eden Deniz Feneri'ni tanıtmaya çalışacağız. Konuğumuz Ankara Şubesi Bölge Koordinatörü Hamit Kunt. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Allah razı olsun.
Değerli dinleyenler, bugün Deniz Feneri'nin çalışmalarını sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Deniz Feneri deyince ben şöyle yıllar öncesine gitmek istiyorum Hamit Bey. Aklımda kalan bir Ramazan gününde... O dönemlerde evet. Zannediyorum ki soğuk ve kış bir taraftan, bir taraftan oruç ve yoksul insanlar ve o karanlık sokaklarda ellerinde poşetlerle yürüyen yardım gönüllüleri. Aklımda kalan manzara buydu ve özellikle de Türkiye'de yardım konusunda farkındalığı oluşturan, artıran bir adım atılmıştı. Bunun adı da Deniz Feneri'ydi zannediyorum. Bugün biz Deniz Feneri'nin o dünden bugüne çalışmalarını sizlerle paylaşacağız değerli dinleyenler. Ama öncelikle tabii ki kuruluşu, amaçları, misyonu nasıl yola çıktılar bunları sizlerle paylaşacağız. Tekrar biz konuğumuza hoş geldiniz diyelim ve nasıl kuruldu Deniz Feneri diyelim mi? Buyurun.
Ben tekrar hoş bulduk diyorum. Allah razı olsun. Aslında Deniz Feneri isminden evvel başka bir isme gitmek gerekiyor. Deniz Feneri hikayesi için. Şehir ve Ramazan programı.
Evet. Şehir ve Ramazan'dı o.
Evet,
anlattığımız manzara.
Evet. Şehir ve Ramazan'dı. 1996'nın Ramazan'ı. O zaman İbrahim Uğurlu namı diğer Deniz Feneri'nin Ramazan abisi. Ve sevgili Uğur Aslan beraber bir program yapmaya karar veriyorlar. Aslında kanal yönetimi onlara Ramazan'a dair, Ramazan'daki bizim manevi değerlerimizi yükseltecek, yardımlaşmayı yaygınlaştıracak, yardımlaşma duygusunu insanlarda uyandıracak bir program yapmalarını istiyorlar. Onlar da bu programı Uğur Aslan kardeşimizle beraber yapmaya karar veriyorlar. O anlattığınız cümleleri ben yüzlerce defa duymuşumdur Ramazan abiden. Sarıyer'de bir minik bir markete gidiyorlar. Diyorlar ki ya biz bu Ramazan bir program yapacağız. Yoksullara bir şeyler götürmek istiyoruz. Ha siz bir şeyler verir misiniz yoksullara götüreceğimiz? İki poşet. İki poşet Ramazan abinin elinde, iki poşet Uğur Aslan'ın elinde. O marketten çıkıyorlar. Ve bir eve gidiyorlar. Bir yoksulun kapısını çalıyorlar. Orada ilginç tevafuklar var. Ramazan abinin de sık sık bahsettiği. İlginçtir. Evin kadını kocası yakında ölmüş ve yiyecek ekmeği yok. İşte bir Ramazan, bir böyle kar yağan bir Ramazan ayında böyle bir manzarayla işte birkaç poşetle başlıyor. Evet. Deniz Feneri hikayesi Şehir ve Ramazan adıyla. O yıl geçiyor, 1997 yılına gelindiğinde o Ramazan'da o programın işte sizin tabirinizle reytingi yüksek olunca, halk tarafından çok fazla teveccüh bulunca kanal idaresi diyor ki ya bu programı biz haftalık yapalım. Hı hı. Nasıl olsa çünkü daha haftalık yaparsak hem program olur hem de gerçekten bu duygular daha çok halkın nezdinde uyanmış olur.
O dönem Türkiye'sinde yani şu an için gerçekten yurt içinde hani yardım yapabileceğimiz insan sayısı çok çok azaldı şükür.
Kesinlikle.
Ama o dönemde yani Türkiye'de işte aç insanlar, okulu olmayan çocuklar, ayakkabısı olmayan çocuklar, çeşmesi olmayan köyler, yolu olmayan köyler ve bu şekilde sürekli talepler geliyor. Diğer taraftan iftar edecek mesela işte iftar sofrasında bir zeytini yok ve içimizdeki o iyilik mayası varmış ki bu toplumda şükür ki onun canlanmasına vesile oldu
kesinlikle,
değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi bu kısmı dilerseniz tamamlayayım. Başka bir program yapma kararı verilince isim tartışmaları başlıyor. Yani yeni programın adı tabii Şehir ve Ramazan olmaz. Ramazan ayı olmayacak artık. Çok isim tartışılıyor. Değerli hikayeci abimiz Mustafa Kutlu, onun isim babasıdır. Deniz Feneri'nin isim babası Mustafa abidir. Deniz Feneri de karar kılınıyor. Çünkü misyonuna da çok uygun. Çünkü deniz fenerleri hiçbir zaman yolunu şaşırmış gemilere plaka sormazlar, kimlik sormazlar, milliyet sormazlar. Sadece yol gösterirler.
Karanlıkta
burada tehlike var, ışık olurlar. Hı hı. Yani Deniz Feneri'nin aslında gerçek misyonunu ismi de aynı zamanda ifade ediyor. İsminin müsemma bir misyonu var aynı zamanda. Sene 97-98'e gelindiğindeki manzara biraz farklı. 98'e kadar henüz dernek yok.
Evet. Program,
program var. Bir program var. İnsanlar orayı arıyorlar. Orada bir yere aracılığıyla da programın işte yetkilileri insanlara yardım götürüyorlar. Oraya gelen poşetlerden, çuvallardan neyse. Ama 98'e gelindiğinde bakılıyor ki bu iş başka bir iş, yayıncılık başka bir iş.
Evet.
İkisi aynı şey değil. O zaman deniyor ki bunun organizasyonu için başka bir kuruluş kurmak lazım. Kurumsallaşması lazım bu işin. Ve o zaman Deniz Feneri Derneği 98'de kuruluyor. Sarıyer'de böyle mütevazi bir daire, altı minik bir depo, üst daire büroları, alt üstü bir daire, o kadar yani. Alt dükkan, üst daire. 2000 yılında ben bu derneğe başladım. Orada başlamıştım ilk zamanlar. 1999 Marmara depremi, biliyorsunuz bir farklı bir açıdan milattır bu,
evet,
ülke için.
Evet.
Gerçekten öyledir. Deniz Feneri'nin asıl gerçek temelleri o depremde atılıyor. Ben o depremin
deprem
bir, aynı zamanda depremzedeyim. Bir oğlumu orada kaybettim. Yani 9-10 saat Küçük'te kalmış bir vatandaşım aile olarak. O yüzden yakinen yaşadım, her şeyiyle yaşadım. İnsanlar Deniz Feneri aracılığıyla yardımlarını götürmeye başladılar. Ben Deniz Feneri'yle tanışmam da o depremde oldu zaten. Orada tanışıklığımız oldu. İzmit'te bir büyük bir depomuz vardı Deniz Feneri'nin. Yüzlerce prefabrikler, işte tırlar dolusu her gün işte yardımlar, nakitler. Deprem bölgesinde işte Adapazarı'ndan başlayıp biliyorsunuz ta şeye kadar, Yalova'ya kadar o hat üzerine o depremin etkisi vardı. Ardından 12 Kasım'da aynı yıl içerisinde Düzce depremi oldu.
Tekrar,
biliyorsunuz.
İkinci
bir deprem oldu. Orada mini bir anekdot var. Deniz Feneri misyonu için anlatmak doğru olur diye düşünüyorum. Fransa'dan bir Türk vatandaşı geldi. Yüzlerce zarf hazırlamışlar mini mini. Her birinin içerisinde sanırım beşer yüz, o zaman euro var mıydı bilmiyorum. Yani koymuş. Mini bir not yazmış. Acınız acımızdır diye içine. Dedi ki ya bunları beraber dağıtalım. Beraber çıktık araziye. Ev ev işte enkaz enkaz geziyoruz. O paraları dağıtıyoruz. 15-20 zarf dağıttıktan sonra dedi ki tamam, benim işim burada bitti. Zaten ben sizi biliyorum. İzliyoruz da Fransa'dan sizi ekrandan izliyoruz. Bundan sonrasını siz dağıtırsınız. Dedi ki sizin Deniz Feneri programınız Fransa'daki benim evimde mecburen izlenir.
Neden?
Biz demokrat bir aileyiz.
Evet.
Bir o yılda Fransa her odada bir televizyon var. Çocuğun odasında ayrı, kızınki ayrı, hanımınki ayrı. Mutfakta başka, salonda başka. Televizyon olmasına rağmen Deniz Feneri programı başladığı zaman bütün çoluk çoluğu çocuğu toplarız bir salona. Deriz ki beraberce bu programı izleyeceğiz. Sonra dağılırsınız. Ben de dedim ki neden? Yani dedi ki ben Fransa'da yaşıyorum. Ama ben bir Anadolu evladıyım. Bizim manevi değerlerimiz var. İyilik, yardımlaşma, işte sadaka
bunların başında geliyor.
Hı-hı. Batı'da bu duygular yok.
Evet.
Sizin programınız bu duyguları çok iyi geliştiriyor. O yüzden sizin programınız burada, benim evimde Fransa'da mecburen izlenir. Daha sonraki yıllarda Urfa'ya bir vesileyle Urfa'ya gitmiştik. Orada bir ödül vermişlerdi bizim bir projemize. Orada çeşitli insanlarla tanışıyoruz. Farklı sivil toplum kuruluşları gelmiş oraya. Tanışma esnasında fotoğraf şu. Birisi bana elini uzatıyor. Merhaba, ben Siverek Feneri. Öbür uzat şöyle, merhaba ben Doğu Feneri Ağrı'da. Öbürü merhaba ben Erciyes Feneri Kayseri'de. Öbürü ben Ayışığı, Ayışığı iki tane var. Bir İzmit'te var, bir de Fethiye'de var. Ayışığı, öteki ben Günışığı, merhaba.
Fenerler çoğalmış.
Evet, fenerler çoğalmış. Yani Deniz Feneri Derneği 1996'daki o samimi duygularla, hani meşhurdur ya, siz bir çığır açarsınız. Eğer açtığınız çığır iyi bir çığırsa bütün yazılan sevaplar sizedir.
Evet.
Kötü bir çığırsa bütün günahlar da size yazılır oradan. Bir tohum atarsınız, o tohum büyür, o da tohum olur. Onun tohumları bir rüzgarla serpilir.
Evet.
Bütün ülkeyi, bütün her tarafı o tohumun neyse işte nimeti kaplar. 1998'de kurulan, sene 2001'e gelindiğindeki manzara şöyle. O zaman deprem bölgesindeki biraz olaylar sakinleşmiş, biraz yatışmış. Biz merkeze o zaman çekildik, İstanbul'a. Oradan yardımlarımız yine devam ediyor. Ama o zamanki fotoğraf şu. 98'deki kurulan bir daire ve bir dükkanda kurulan Deniz Feneri, hı hı, işte İstanbul'da Güngören'de bir başka depo dükkan kiralamış, başka yerde kiralamış, Ümraniye'de başka kiralamış. Artık böyle gelen o kamyonlar, yardımlar, tırlar dolusu yardımları biz depolayamıyoruz. O kadar çok yardım, hı hı, geliyor. O zamanlar o kurulan kardeşlerimiz, abilerimiz dediler ki, deprem olmuş, gelin beraber çalışalım dediler. Bu aynı yardımları siz organize edin.
Hı hı.
Yardımları topluyoruz, depolara dolduruyoruz, üst üste depolara böyle yığıyoruz. Sonra 2001 yılında dedik ki bu böyle olmayacak. Bir şeye karar vermemiz lazım. Ya gelen her şeyi insanlara, ey insanlar gelin işte bak burada çok yardım var, bu kapıdan gireni bu kapıdan dağıtırız. Veya bu teveccühle ortaya gerçekten güzide bir kurum, kurumsallaşmış bir yapı çıkar. 2001 yılının başında bir yıla yakın oturduk ekipler halinde, ISO belgelerini inceledik.
Nasıl yapabiliriz?
Ve ISO döküm başvurduk, ISO belgesi aldık. O zaman ben de tanımım gereği şeyi inceliyorum. Ya bu yardım, aynı yardımlar nasıl toplanır, nasıl dağılır, nasıl olur? O zamanlar bu lojistik kelimesi daha hiç yaygın değil ülkede.
Evet.
Bir ekolojistik diye bir firma var İstanbul'da, başka da çok yaygın değil. Hatırlıyorum ben ilk bir dergi çıkarmıştık, Deniz Feneri Dergisi. Oraya bir yazı yazmıştım. Lojistikle ilgili araştırdığım tarihini, lojistiğin Napolyon'a kadar uzanan askeri bir tarihi var lojistik kelimesinin. Evet. Aslında askeri bir tabir.
Hı.
Yani askeri, askeri malzemelerin,
destek veren
askeri malzemelerin depolanması, onunla ilgili, anlamadım, bir şey. Şimdi dedik ki, sonra incelerken lojistiğin bugüne geldiği noktaya baktık ve orada bir tanımı var lojistiğin. Tabii o zamana kadar ben lojistik firmalarını gezdiğim, nasıl depoluyorlar, nasıl topluyorlar, nasıl dağıtıyorlar, onları iyice inceledik. Çünkü gerçekten o büyüklükte bize bir depo lazım yani. Hı hı. Ancak bizi kurtarır. Tanımı şu lojistiğin, bir malzemeyi sadece fiziki cüssesiyle değil, ona ait bütün bilgilerle beraber almak, üretmek ve taşımak.
Depolamak ve aktarmak.
Ama bütün bilgileri içerecek o şey. Lojistiğin tanımı o. Barkod o yüzden, hı, önemli zaten. Dedik ki işte bizim de işimiz tam bu.
Evet.
Kim bize bağışlamış, biz kime
ulaştıracaksınız.
Ulaştırmışız. Bu aradaki süreç çok çok çok önemli. Biz işte oturduk o zaman, bir de yazılımcı arkadaşlarla konuştuk. Yazılımcı kardeşlerimiz destek verdiler bize. Bir yıl içerisinde şu anda hala kullandığımız yardım organizasyon programı, YOP dedik kısaca ona,
hı hı,
yazdık. Sonra işte önümüze başka bir şey çıktı, başka bir form ürettik. Mesela GAYAP dedik, geçici aynı yardım belgesi. Çünkü eve gidiyorsunuz, bir çuval doldurmuşlar, orada sayamazsınız.
Hı hı.
Ama bir belge vermeniz lazım insanlara. Orada geçici aynı yardım belgesi, kendimiz uydurduk. Dedik ki bunu size şimdi veriyoruz.
Hı hı.
Size aslı gelecek bunun.
Evet.
Sonra sayıp depomuzda aslını gönderdik ama onlara. Yani bu yardım kuruluşunun tabiri caizse kitabını yazdık.
Yani kurumsallaşma süreci,
evet,
oldukça.
Şimdi o zaman, o zamanlar daha devletin kurumlarında bile bu yazılımlar,
evet,
yok.
Evet, evet.
Yani ben hatırlıyorum, işte bugün bu kaymakamlıktan yardım alan birisi öğleden sonra öbür kaymakamlıktan yardım alırdı. Yani bir yazılım yok, devlette yok bir kayıt daha o zamanlar. Yani ama biz dedik ki kayıt olmazsa biz bunun altından çıkamayız. Yani kurumsallaşamayız.
Bir de hesap verebilme.
Kesinlikle. Ki o günler çok ilginçtir. Burası da önemli. Deniz Feneri'nin bu millete bu anlamdaki kurumsallaşma anlamında katma değer olarak verdiği ile ilgili. Hiç unutmuyorum. İzmit Gölcük hattında birisi logolu arabamız bizim. Önümüze çekti, kırdı arabasını. Cebinden çıkardı bir tomar para böyle. Dedim ki ben almam bu parayı. Hı hı. Ya bankaya götürün veya bende makbuz yok şimdi. Hı hı. Giderim bir yerden arayalım İstanbul'u, bir makbuz kessin bize, faksasınlar. O zaman ancak alırım, sayarız. Ya olur mu dedi, biz size güveniyoruz dedi ya, şey yapmayın. Dedim sizin güveninizle alakası yok bu işin. Hı hı. Yani ya işte hesap numarası bu bankaya yatırırsınız veya gideriz bir tane faksı olan bir dükkana, İstanbul'dan bir makbuz fakslanır. O zaman ancak ben parayı alırım. Yani bakın sene daha 2000. Hı hı. Sene daha 2000. Daha dernek kuralı 2 sene olmuş ve o yoğunluk içerisinde dedik ki olmaz, biz makbuzsuz hiçbir şey almayız ve gerçekten makbuzsuz hiçbir şey bugüne kadar tam 98-2017 kaç yıl olmuş? 20 yıla yaklaşmış. Hiç kayıtsız bir kalem dahi bizim depomuza girmedi. Yani her şey bir değere dönüşür.
Kayıt
altına alınır. O yüzden ortaya kurumsal bir yapı çıktı. Ve şuraya getireceğim bu konuyu. Çok büyük bir giyim firmalarından bir tanesi bize yardım bağışlamış. Kamyonlar dolusu. O zaman ben de bu işin sorumlusuyum. Ona böyle dosyalarca hangi gömleğinin hangi adreste gittiğini, hangi ayakkabısının nereye gittiğini, hangi paltosunun hangi adreste olduğunu adres gönderdim. Hı hı. Çok geçmedi, birkaç kamyon daha gönderdiler. Ama o zamanlar bu insan, bizim insanımız gerçekten böyle karşılıksız verdiği için, gönülden güvendiği için bir de sormuyor ne yaptınız diye. Ama biz
sorulması da
canlı yayınlarımızda çıktık. Sistemimizi anlattık. Hı hı. Yani program yardım programı aslında. Hı hı. Yardım dağıtmamızı anlatırken aynı zamanda bilgi işlemcimizi canlı yayına çıkarttık. Dedi ki ey Türk milleti, bakın bu barkottur. Hı hı. Sizin aldığınız her ürün barkodlanır adınıza. Sizin adınıza barkodlanır, depolanır ve sizin adınıza bir yoksula gönderilir.
Evet.
Ve gönderdiğimiz yoksula sizin bağışınızı gönderdiğimiz için biz okuturuz tekrar. 100 yıl sonra sorsanız bu bina göçüp de seni almadıktan sonra o verdiğimiz adresi size bunu gösterebiliriz. Önemli. Ve şimdi bakın şu anda çok ilginçtir. Bütün yardım kuruluşlarının en büyük zorlandığı şey şudur. İşletme giderlerini karşılamak. Hı hı. Neden? Artık hiç kimse şartsız bağış vermiyor. Hı hı. Herkes diyor ki benim bu paramla ne yapacaksın?
Şuraya yardım yapmanızı istiyorum.
Evet, ya diyor ki bana proje getirin, ben o projeye yardım edeyim. Hı hı. İşte yurt içi ise yurt içi projelerinizi getirin, yurt dışı ise yurt dışı projelerinizi getirin. Ben bir projeye yardım edeceğim.
Evet.
Cami ise cami yaptırayım, hı hı. Su kuyusu ise su kuyusu açtırayım. Veya işte gıda ise ne kadar gıda alacaksınız? Ve hep şartlı olduğu için bugün yardım kuruluşları işletme giderlerini karşılamakta zorlanırlar. Çünkü hı hı. Şartsız havuza çok az bağış, evet, gelir. İşte bu insanların verdiği yardımı takip etme duygusunu
bir bilinç oluştu
yıllarca. Yani bir bilinç, evet, oluştu. Bunun oluşmasında da Deniz Feneri'nin çok büyük katkıları var.
Peki şunu soralım. İstanbul'da başladı. Bir fener yanmaya başladı. Daha sonra hatırladığımız kadarıyla Türkiye'de şubeler, işte Ankara şubesi, evet, bunlardan bir tanesiydi. Ve gönüllülük esasına dayanan çalışmalar, zincirleme devam etti. Türkiye'de Ankara dışında başka şubeniz var mı? Ve yurt dışı şubeleşme nasıl oldu?
Ankara dışında İzmir'de, İstanbul'da iki tane genel merkez İstanbul'da var. Ayrıca bir İstanbul şube var Anadolu yakasında. Hı hı. İzmir'de bir temsilciliğimiz var. Antalya'da bir temsilciliğimiz var. Urfa'da bir temsilciliğimiz var. Erzurum'da bir temsilciliğimiz var. Yani bölgesel temsilciliklerimiz var şu anda. İllere il temsilcilik açmaya daha yeni başladık. Hı hı. Yani kaç yıl oldu? Yani şu anda işte Kastamonu'da, İzmit'te, Giresun'da gibi böyle temsilciliklere yeni başladık. Neden diyeceksiniz bu zamana kadar? il bazda örgütlenmediniz. O 2000'li yılların o çok büyük Türkiye'nin ve hatta dünya İslam dünyasının en büyük sivil toplum kuruluşu olma duygusu içerisinde istesek biz mahallelere kadar örgütlenmeye gücümüz vardı o zamanlar. Hı hı. Ama şunu çok önemsedik biz. Sadece Deniz Feneri adına şubeler açarak büyümek değil. Hı hı. İnsanlara sivil toplum olmayı, yardımlaşmayı, yardımlaşmanın örgütlenmesini öğretmek ve sağlamak çok daha önemli. Hı. O yüzden işte Ayşe, Günüş'ü, biz onların birçoğunu biz kurdurttuk o zamanlar. Hı hı. Dedik ki siz kurun bir dernek, biz sizi destekleyelim. O derneklerin çoğu bizim gönderdiğimiz yardımlarla çalıştılar hı. oralarda. Yani biz onları destekledik aslında. Yani biz İstanbul'dan işte bir tır gıda gönderdik. Onlar dağıttılar. Makbuzu bize gönderdiler. Biz Ayışın'a gönderdik. Günüş'ün'a gönderdik. Biz hatta o zamanlar Uluslararası Arena'da yaklaşık 15-20 civarında dernekle biz çatı kuruluş 2007'ye kadar vardı bu kuruluş. Yani örgütlenmeyi sadece bizim Deniz Feneri adına bir teşkilatlama yapısı olarak değil, hı hı. yardımlaşma duygusunun örgütlenmesi olarak baktık.
Şunu sorayım hemen, süremizin sonuna yaklaşıyoruz çünkü konuşacağız. Bunda çok şey var, konuşulacak. Şimdi dediğimiz gibi bir Ramazan günü ellerinde poşetlerle sokağa çıkan bu iyilik hareketi daha sonra dernekleşti ve Türkiye'nin o yardımları da daha sonra dinleyicilerimizle paylaşacağız. Türkiye'nin köylerine, kasabalarına, dağlarına, ilçelerine dağıldı yardım paketi olarak. Ne zaman yurt dışına açıldınız? Ben şunu da hatırlıyorum ki üzerinde Türk bayrağı olan evet. o yardım tırları ilk defa yurt dışından talep mi geldi? Nasıl yurt dışı çalışmalarına başladı?
Şimdi yurt dışı bizim serüvenimiz sene 2000 yılındır. 2000 yılında Etiyopya'da yani Habeşistan diğer adıyla orada günde yaklaşık 1000'e yakın insanın açlıktan öldüğü bir kuraklık vardı. Bugünlerde de aslında Doğu Afrika hı hı. aynı kuraklığı yaşıyor şu anda. Evet, evet. Ölümlerden bahsediliyor ama o günkü günde çok 1000'e yakın insan evet. ölüyordu. Ve Türkiye'de Deniz Feneri dışında da bu işi yapacak bir yardım kuruluşu yok. İHA vardı ama Türkiye'de yoktu biliyorsunuz. Almanya'da o zaman vardı İHA. Ama Türkiye'de Deniz Feneri vardı sadece. İlk bizim serüvenimiz, yurt dışı faaliyetimiz 2000 yılında Etiyopya'dır, Habeşistan'dır. Tevafuk'ta oraya gitmek de bize nasip oldu. Ben bir ay orada kaldım o zaman. İlginçtir, onu da vurgulamak lazım. Biz 1 milyon dolara yakın bir yardım oraya götürdük Etiyopya'ya. Zor götürdük. Onu da vurgulamak lazım. O zaman sivil toplum kuruluşlarının yurt dışına çıkması yasaktı biliyorsunuz. Evet. 2004 yılına kadar bu yasak devam etti. 2004 yılında yeni bir kanunla bu yasak kalktı. O parayı Etiyopya Büyükelçiliği'nin hesabına buradan havale edildi o para. Biz o parayı Büyükelçimizle beraber ortak bir şekilde çektik gıda aldık dağıttık. 1 milyon dolara yakın parayı Etiyopya'nın o dağlarında taşlarında o Türk bayrağı sallanan şeyleri dağıttık o zaman. Yani çok da önemli sesler de getirmişti o zamanlar. Birleşmiş Milletler'den çok büyük iltifatlar aldık. Çünkü onlar da takip ettiler bu yardımları. Çünkü o ölçekte dünyanın hiçbir ülkesinden oraya yardım gelmemişti. Bunu bizim büyükelçimizin kendi ifadesiyle söylüyorum. Çünkü Birleşmiş Milletler'in ne olduğunu bugün görüyoruz biz. Evet, yani usulü yardımları vardır orada. Ama Türkiye'den bir sivil toplum kuruluşu Deniz Feneri sadece kendi başına 1 milyon dolara yakın Etiyopya'ya o gün 2000 yılında yardım götürmüştü. İlk 2000'de yardım yurt dışı yardımımızda o zaman başlamış oldu.
Peki burada nokta koyalım mı Gökçen Hanım? Sohbet güzel başladı.
Estağfurullah.
Sözünüzü bile aslında kesmek istemedik ama formalitede olsa sorularımızı yöneltmek istedik. Tabii ki kısa sürede çok işler başardınız, çok şeyler gerçekleştirdiniz ve birçok insana da örnek oldunuz. Belki o farkındalığı artıran sizler oldunuz. Biz teşekkür ediyoruz. İnşallah devam edeceğiz önümüzdeki hafta.
Ben bu millete teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çünkü bu milletin, şu cümleyi isterseniz bitirmiş olalım. Dünyada bu anlamda hiç eşi benzeri yok.
Evet.
yardımlaşma anlamında, yardımlaşmanın aynı zamanda kurumsallaşması anlamında da dünyada eşi benzeri yok. Hı. Başka programlarda bununla ilgili de anekdotlarımızı inşallah paylaşırız.
İnşallah,
Allah razı olsun. Allah bu milleti, bu ümmetin başında daim eylesin inşallah.
Amin. Amin. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftalık biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Esti seher yeli, söküldü seller. Gidiyorum kömür gözlüm ağlama. Ağlamanın vakti geçti ne çare. Kemend atıp yollarımı bağlama. Kemend atıp yollarımı bağlama. Kemend atıp yollarımı bağlama. Kemend atıp yollarımı bağlama. Kemanım büküldü kametim, geçti zamanım. Gidiyorum yedi benli ceylanım. Yarın gitti diye yürek dağlama. Yarın gitti diye yürek dağlama. Yarim gitti diye yürek dağlama. Yarim gitti diye yürek dağlama. Çeksem yüce dağlar delinir. Yüreğim bölük bölük bölünür. Yaş döküp de ardım sıra çağlama. Yaş döküp de arkam sıra çağlama. Yaş döküp de ardım sıra çağlama. Yaş döküp de ardım sıra çağlama.
Köprüsü kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.